Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. 10. bölüm. Mavis Freestone ve hayatının aşkı Leonardo, Eve'in eski dairesinde yaşıyorlardı. Daire bir yılda nasıl da değişmişti. Eve, tek yatak odalı dairede hiçbir dekorasyona yer vermeyecek şekilde birkaç parça temel mobilya ve dolu günlerinden çok boş gün geçiren bir oto aşçı ile halinden gayet memnun aylar geçirmişti. Yaşam şeklini yavandan ziyade yalın olarak düşünmeyi yeğliyordu. Gerçi Mavis'le karşılaştırıldığında Satürn'ün en dış halkasında bir kuyruklu yıldız keşif aracında sörf yapmak bile yavan kalırdı. Mavis'in kapıyı açtığı andan itibaren Eve, renkler karşısında kala kaldı. Renk bombardımanı karşısında. Paletteki renklerin tüm tonları haykırış seviyesine artırılmış, gözü yuvasından uğratacak desen ve dokulara bürünmüştü. Ve tam Mavis'e göreydi bu. Dairenin oturma odasının ortasına yığılmış top top kumaşlar vardı. Eve, bir kısmının bir çeşit sanat filan, kalanların da Leonardo'nun yapım aşamasındaki tasarımları olduğunu düşündü. Eve, Rourke'un yanına taşınırken bıraktığı nispeten döşeme kaplı koltuk, şu anda cilalı cam gibi parlayan, parlak ve cüretkâr bir pembe kumaşla kaplanmıştı. Bu yetmiyormuş gibi, üzeri rengarenk kırlentlerle süslenmişti. Ve bu da yetmiyormuş gibi, koltuktan aşağı akarmış gibi gözüken, karşıt renkli kumaşlarla yaratıcı bir şekilde kilimin yansımaları yaratılmıştı. Boncuklar, pullar, kurdeleler ve tanrı bilir daha neler neler, tüm duvarlardan sarkıyor, kırmızı yıldızlarla süslenmiş, parlak gümüş renkli tavandan aşağı sallanıyordu. Masalar bile kumaş kaplıydı. Eve, tüm mekanda sert bir yüzey ya da düz bir açıdan eser kalmadığını düşündü. Her ne kadar bu evin belli bir süreden uzun kalmanın kalp krizini tetikleyeceği konusunda belli belirsiz bir kaygı taşısa da, burası en iyi dostunun resmine uygun bir çerçeve haline gelmişti. "Gelebildiğine çok sevindim." Mavis, Eve'i içeri çekerek inanılmaz bir biçimde kendi etrafında döndü. "Ne düşünüyorsun? Hangi konuda tam olarak?" "Yeni kıyafetim hakkında." Bir peri değneği kadar küçük, ince ve parlak Mavis tekrar dönerek kısacık etekli şeyi elbise denemez diye düşündü Eve. Kostümün üzerinde yanlamasına koyu mordan açık pembeye giden, sonra yine koyu mora dönen şeritler vardı. Yaka kısmı ancak göğüs uçlarını örtecek kadar düşüktü ve menekşe renkli dövmelerle süslü omuzlarını açıkta bırakıyordu. Elbisenin kolları olmalıydı. Çünkü Eve'in bildiği kadarıyla eldivenlerin parmakları olurdu. Mavis'in kollarını sımsıkı kavramıştı. Aynı baş döndürücü şeritlere sahip iğne kadar sivri topuklu botlar, kasıklarının hemen altına kadar yükseliyordu. Yani, Eve'in hiçbir fikri yoktu. Harika, değil mi? Tam höp işte. Harika ötesi büyüleyici. Trina saçlarımı da bu kostüme uyduracak. Leonardo tam bir deha. Leonardo, Dallas burada, diye içeri seslendi. Eve dönerek, bize kokteyl hazırlıyor, dedi. Harika bir vakitte geldin. Tek başıma içmekten nefret ediyorum ve biliyorsun Leonardo içemiyor. Mavis konuşmaya devam ederken Eve'i pembe koltuğa doğru çekiyordu. Eve, neler olduğunu anlayamadan koltuğa gömüldü. İşte geldi. Mavis'in sesi cıvıldar gibi bir tona, gözleri vıcık vıcık bir bakışa bürünmüştü. Teşekkür ederim tatlı aşkım. Uzun parlak renkli saç örgüleriyle devasa bir boyuta ve melek ırkının pürüzsüz bakır tenine sahip Leonardo odaya süzülmüştü. Yaklaşık 2 metre olan ve topuklarına kadar inen Atlantik mavisi kapüşonlu bir tulum giyen biri için inanılmaz zarif hareketleri vardı. Mavis'e doğru ışık saçarak gülümserken ağzının kenarındaki ve sol kaşının altındaki yakut piercingler oynadı. Mavis'in cıvıltısına aynı şekilde karşılık verdi. Rica ederim güvercinim. Selam Dallas. Belki yemek yememişsindir diye yanına atıştıracak bir şeyler koydum. Benim aşkım da höp değil de nedir? Mavis, Leonardo'yu kucaklarken Eve, kesinlikle dedi. Mavis, ayağındaki çizmelerle bile Leonardo'nun göğsüne gelmiyordu. Hiç zahmet etmene gerek yoktur Leonardo. Zahmet filan olmadı. Yiyecek ve içeceklerle dolu tepsiyi sehpaya koydu. Uğraman çok iyi oldu. Mavis de akşamı yalnız geçirmemiş olur. Benim toplantılarım var. Mavis ona taparcasına bir sevgiyle baktı. Aslında baş başa sakince geçirmeyi planladıkları nadir akşamlardan birisiydi bu. Ona Eve'in geleceğini, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söylediğinde ve bir süre ortadan kaybolmasını rica ettiğinde hiç itiraz etmeden kabul etmişti. Mavis derin bir iç geçirerek onun ne kadar mükemmel olduğunu düşündü. Eve, ben zaten çok kalamayacağım diye başladığında Leonardo Mavis'i uzun kollarının arasına almış, Eve'in burnunu kırıştırarak diğer tarafa bakmasını gerektirecek şekilde öpmeye başlamıştı. İyi eğlenceler güvercinim. Eve tatlı bir tebessüm yolladı ve mucizevi bir şekilde dairedeki hiçbir şeye çarpıp takılmadan dışarı çıktı. Eve, toplantısı falan yoktu değil mi? Diye sordu. Mavis tam itirazı hazırlanıyordu ki sırıtarak omuzlarını silkti ve oturarak ilk kadehleri doldurdu. Ona kız kıza biraz vakit geçirmek istediğimizi söyledim. Hiç mızmızlanmadı. Mavis zümrüt yeşili bir sıvıyla doldurduğu bir kadehi Eve uzattı. Kafayı bulup mu anlatmak istersin yoksa hemen konuya girelim mi? Eve ağzını açtı, sonra kapadı ve dudaklarını büzdü. Mavis'le bu kokteyli içmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Belki kafayı bulurken anlatabilirim. Tamamdır. Mavis kadehini Eve'inkine hafifçe vurarak sonraki birçok kadehin ilkini kafasına dikti. Mavis üçüncü kadehini içerken Leonardo'nun hazırladığı soyalı cipsler, süt tozundan yapılmış peynir ve mısırlı çerezlerin çoğu bitmişti. Yani dur bakalım doğru anlamış mıyım? Rourke'a söylemeden Rourke'la iş mazisi olan kötü bir adamı sıkıştırmaya gittin. Polis meselesiydi. Yani benim işimdi. Pekala, sadece özet geçiyordum. Sonra kötü adam arkandan ikinci bir kötü adam dalgası gönderdi. Onları hallettim. Mavis, delici bakışlarını Eve'in gözlerine dikti. Beni dinleyecek misin yoksa konuşacak mısın? Eve, çenemi kapatıyorum diyerek bir içki daha doldurdu. Eve gittiğinde de kötü adamdan çiçekler ve sırnaşık bir kart vardı. Eve'in ağzı tekrar açıldığında Mavis mor tırnaklı bir parmağını ona doğru kaldırdı. Seni kızdırmak ve Rourke'u tahrik etmek için gönderdiğini düşündün ve Somerset'ten onları yok etmesini istedin. Ama Rourke onları görmüştü ve sana ne olduklarını sordu. Sense, ha, ne, hangi çiçekler dedin. Ben, ha, ne, demedim. İçkiler etkisini göstermeye başlamıştı. Asla ha demem ben. Belki, ha, demiş olabilirim ki o da tamamen farklı bir şey. Her neyse Eve, senin yaptığın şey, yalan anlamına gelen ama kulağa daha yumuşak gelen kelime neydi? Mavis gerçekten bulmaya çalışarak gözlerini kapamıştı. Kandırmak. Rourke gidip kötü adamı böcek gibi ezer ve belki o süreçte kendisi zarar görür diye onu kandırmaya çalıştın. Eve aslında yalan söylemeyi kandırma kelimesine tercih ederdi ama uzatmadı. Aşağı yukarı öyle. Tatlım, yaptığın tek kelimeyle aptalca. Eve'in ağzı açık kaldı. Aptalca mı? Aptallık ettiğimi mi söylüyorsun? Bana haklı olduğumu söylemen gerek senin. Bu kız kıza şey ona yarar. Dallas. Mavis hafifçe öne doğru uzandı sonra zarif bir şekilde yere doğru kaydı. Erkek faktörünü işin içine katmamışsın. Onların penisi var. Bir adamla uğraşırken asla bir penisi olduğunu unutamazsın. Sen neden bahsediyorsun? Eve de Mavis'in arkasından yere kaydı ve içkisinin kalanını tepesine dikti. Rourke'un penisi olduğunu biliyorum. Yakaladığı her fırsatta kullanıyor. Penisleri egolarına bağlı. Bu tıbbi bir gerçek Dallas ya da egoları penise bağlı. Mavis omzunu silkerek son kadehleri doldurdu. Bu kadınlar için hala bir gizem ama kendi başının çaresine bakmasına izin vermedin. Asıl o benim başımın çaresine bakmama izin vermiyor. Dallas, Dallas! Mavis başını sallayarak Eve'in bacaklarına vurdu. Üçüncü kez büyük bir acımayla Dallas dedi. Biraz daha yapalım şu içkiden. Erkekler domuzdur aşamasına geldiğimizde ihtiyacımız olacak. İkinci sürahinin ortalarında Eve yerde uzanmış, gümüş renkli tavandan sarkan boncuklara bakıyordu. Eğer erkekler gerçekten domuzsa nasıl oluyor da neredeyse hepimizde onlardan bir tane var? Çünkü kadınlar duygusal bir boyutta düşünüyor. Mavis bilgece hıçkırdı. Sen de dahil. Eve yana döndü, gözlerini kısarak Mavis'e baktı. Ben dahil değilim. Sen de dahilsin. Önce seni hormonlarından yakaladı. Yani tanrım, ona bir baksana. Adam tam bir cinsel... Bir saniye ver bana. Bir cinsel şölen. Evet, bu uygun oldu. Sonra kafanın içine de girmeyi başardı. Çünkü zeki, ilgi çekici, gizemli ve işte isteyeceğin her türlü şeye sahip. Ama asıl darbeyi kalbini hedeflediğinde aldın. Elinden ne gelirdi ki? Bir adam kancasını kalbine geçirdiyse seni istediği tarafa çeker işte. Ben lanet bir balık değilim. Mavis melodik bir tonla, hepimiz birer balığız dedi. Büyük yaşam denizinde. Eve bunu histerik ölçüde komik bulacak kadar içki içmişti. Kahkahaları bitip nefesini toparladığında, seni gerizekalı dedi. Hey, burada duygusal bir krizin ortasında olan ben değilim. Mavis elleri ve dizlerinin üzerinde Eve yaklaştı ve onu sulu bir şekilde yanağından öptü. Zavallı bebeğim, annecik sana işleri nasıl düzelteceğini söyleyecek. Yine emekleyerek içki sürahisini aldı ve tekrar yerine emekleyerek her nasılsa tek damla dökmemeyi başararak kadehlerini tazeledi. Neymiş o? Onunla iyice düzüşeceksin. Bu mu yani? Anneciğin en iyi tavsiyesi bu mu şimdi? Tek tavsiye bu. Erkeklerin domuz olduğunu ve penis faktörünü hesaba kattığımızda iyice becerildiklerinde neye kızgın olduklarını bile unuturlar. Yani bu konuyu halletmem için seksi kullanmam gerekecek, öyle mi? Alkolle uyuşmuş beyninde bir yerler bu yaklaşımda ciddi bir terslik olduğunu hissediyor ama Eve ne olduğunu bulamıyordu. İşe yarayabilir diye karar verdi. İşe yarayacağı garantili ama bir ama olduğunu biliyordum. Tüm hücrelerimde hissediyordum. Bu sadece, nasıl derler, geçici bir çözüm olur. Dallas, bilmen gerek ki aranızda işte konuşulması gereken şeyler var. Neden onun arkasından iş çevirdiğini anlaması gerek. Hayır, tamam, bunda bir sorun yok. Çünkü bazen yalnızca yapman gerekeni yaparsın. Ama burada birbirine toslayan iki tane taş kafa var. İki elini birbirine çarparak göstermek isterken içkisini döktü. Ups, benim de taş kafa olduğumu mu söylüyorsun? Elbette öylesin. Seni sevme nedenlerimden biri de bu. İnan o taş kafalar hep böyle çarpıştığında çatlayan bir şeyler olur. Benimle konuşmuyor bile. Ah, çok zalimmiş. Mavis dökülen içkiyi eliyle sildi ve Eve sıkıca sarıldı. Biraz dondurma ister misin? Midem bulanır. Neli var? Önlerinde devasa kaselerde üstleri pembe krema soslu 3 katlı çikolatalı dondurmayla yerde oturuyorlardı. Eve lokmaların arasından ben hatalı değildim dedi. Elbette hatalı değildin. Biz kadınız, asla hatalı olmayız. Somerset bile benim haklı olduğumu söyledi ki o benden nefret eder. Senden nefret filan etmiyor. O adi herifi çok seviyorum. Ah, bu söylediğin çok tatlı. Mavis'in gözleri ciddi bir şekilde nemlenmiş ve duygusallaşmıştı. Eğer bunu ona söylersen eminim daha iyi anlaşırsınız. Eve'in anlaması için bir süre gerekti. Somerset'i değil, tanrım Rourke'u, o aptal, adi herifi seviyorum. Bu dava böyle kafama kafama inerken bana destek olacağını sanırdım ama artık ne yaptığımı bile bilmiyorum. Sen her zaman ne yaptığını bilirsin. Bu yüzden teğmen Eve Dallas'sın. İş konusunda değil Mavis, iş konusunda ne yaptığımı biliyorum. Rourke'la, evlilikle, bu aşk saçmalığı ile ilgili diyorum. Sarhoş mu oldun sen? Elbette sarhoş oldum. İkimiz de Leonardo'nun. Tanrım, dünyadaki en tatlı şey değil mi o? Özel karışımından birer sürahi içtik. Haklısın. Boş kasesini kenara koydu ve elini midesine bastırmaya başladı. Gidip kusmam gerek şimdi. Tamam, sırada ben varım. İşin bitince haber ver. Eve tökezleyerek ayağa kalkıp yalpalayarak odadan çıkarken Mavis saten yastıklardan birini kafasının altına koydu ve huzurla sızdı. Eve yüzünü yıkadı ve aynada kızarmış gözleriyle solgun yüzünü inceledi. Yumuşak göründüğünü düşündü. Yumuşak, biraz sersem ve epey sarhoş. İstemeyerek Mavis'in ayıltıcısını eline aldı. Kısa bir kararsızlıktan sonra sadece yarım doz almaya karar verdi. Hala tam dozun vereceği kasvete pek hazır değildi. İçeri döndüğünde Mavis'i renkli oyuncaklarla dolu bir ormanın içinde uyuyakalmış bir bebek gibi yerde yatarken bulunca gülümsedi. ''Sen olmasan ne yapardım?'' Yere eğilerek Mavis'in omzunu hafifçe salladı. Cevap olarak seksi bir mırıldanma aldığında Mavis'i yatağına götürme planından vazgeçti. Onun yerine koltuktan sarkan kumaş yığınının arasından bir tanesini alarak uyuyan arkadaşının üzerine örttü. Doğrulurken başının döndüğünü fark etti. ''Evet, hala yarı sarhoşum. Güzel.'' Daireden çıkarken omuzlarını bir dövüşe hazırlanan bir boksör gibi oynatıyordu. Tamam, Rourke'u halledecekti. Yeterince hazırdı. Temiz hava onu kurşun gibi çarptı. Bir an yavaş nefes alarak hareket etmeden bekledi ve sonra neredeyse düz bir çizgi şeklinde arabasına doğru yürüdü. Arabayı otomatik pilota ayarlayarak eve programladı. Kendi kendine işleri düzelteceğini tekrarladı. Evet, düzeltecekti. Eğer bunun için Rourke'u yatağa atması gerekecekse de tamam, bazı fedakarlıklar yapabilirdi. Bu düşünce karşısında bir kahkaha attı ve arkasına yaslanarak yolun keyfini çıkarmaya başladı. New York'un çok keyifli göründüğüne karar verdi. Yaya trafiği oldukça ağır olduğundan seyyar satıcılar hareketli bir iş akşamı geçiriyorlardı. Yan kesicilerin turistler ve tedbirsiz kişileri çarpma konusunda bayram edici bir ortam diye düşündü. Çok pişmiş soyalı sandviçler ve suya alınmış soğan kızartmalarından çıkan yağlı duman arabasının önünden geçti. Sokakta çalışan iki lisanslı eskort, 6. ve 62. caddelerin kesişme noktasında önlerinden geçen ve umut vadeden bir yakışıklı görünce kendilerini düzelttiler. Bir hızlı taksi, sinsi bir manevrayla diğerinin önüne geçmeye çalışırken kurtaramadı ve çamurluğunu çizdi. Sürücüler, şaka kutularından zıplayan bebekler gibi yumruklarını sallayarak araçlarından çıktılar. Tanrım, New York'u seviyordu. Bir reklam zeplini tepede salınarak ilerliyor, Vegas 2'deki bir tatil paketinin haberini duyuruyordu. 4 gün 3 gece, 2 kişilik gidiş geliş ve lüks konaklama yalnızca $12.085'aydı. Ne kampanya ama! Eve ilerlerken zeplin şehir merkezine doğru yoluna devam ediyordu. Yaya ve araç trafiği yavaş yavaş seyrekleşiyordu. Seyyar satıcılar ortadan kaybolmuştu. Kendi kendine keyiflenerek Rourke'un dünyasına hoş geldiniz diye düşündü. Eve büyük demir kapılara yaklaşırken aracın önüne bir şey çıktı. Eve ufak bir çığlık atarken neyse ki otomatik program engeli fark etti ve frene bastı. Eve gölgelerin arasından kendine yaklaşanın Webster olduğunu gördüğünde hissettiği rahatsızlık öfkeye dönüştü. Arabanın camını açarak gözlerini öfkeyle Webster'a dikti. ''Kendini öldürtmek falan mı istiyorsun? Bu bir polis aracı ve otomatik pilottaydı. Biraz kendinde değilmiş gibi göründüğünü göz önüne alırsak iyi bir karar.'' Webster, ''Uykulu.'' diye düşündü. Uykulu, biraz sersem ve çok seksi. ''Şehir merkezinde çılgın bir parti mi? Hadi oradan Webster, ne istiyorsun? Seninle konuşmam gerek.'' Webster kapılara doğru baktı. ''Bu yere girmek pek kolay gözükmüyor. Seninle girsem nasıl olur? Seni evimde istemiyorum.'' Webster'ın yüzünde tutmak için uğraştığı gülümseme sertleşti. 10 dakika Dallas. Söz veririm gümüşlerini çalmayacağım. Polis merkezinde bir ofisim var. Git randevu al. Eğer önemli olmasa sence evinin önüne gelip kıçımı tekmeleme fırsatı vermek için seni bekliyor olur muydum?'' Eve söylenen şeyin mantığını fark etmemiş olmayı diledi. Camını kapatıp onu demir kapıların dışında bırakma arzusuna direnecek kadar ayık olmamayı istedi. Başıyla sertçe yolcu koltuğunu işaret etti. Webster arabanın etrafından dolaşırken Eve son birkaç saattir aklına hiç cinayet gelmediğini düşündü. ''Önemli olsa iyi olur Webster. Eğer beni oynatıyorsan kıçını tekmelemekten fazlasını yapacağım.'' Eve demir kapılara yaklaştı. Araç kimliği tarandıktan sonra kapılar yavaşça açıldı. Webster, ''Bir ev için aşırı bir güvenlik.'' diye yorumda bulundu. Eve atılan oltaya gelmedi ama tam olarak dinç hissedeceği ayıltıcı dozunu almış olmayı diledi. Arabayı tam evin önünde bırakarak merdivenlerden çıkmaya başladı. Webster evden etkilenmemiş görünmek için elinden geleni yapıyordu. Ama Eve ön kapıyı açtığında hafif bir ıslık çalmaya engel olamadı. Somerset karşılarına çıkıp ağzını açtığı anda Eve, "Bir toplantım var," dedi. Ellerini sıkıca cebine sokarak merdivenlerden çıkmaya başladı. Webster çabalamaktan vazgeçti ve alt katta kalan şık uşağa baktı. Görebildiği kadarıyla alt katı taramaya başladı. "Dehşet bir yer. Seni bu saraya oturtmaya çalışıyorum ama hiç de prenses gibi görmemiştim seni." Ama Rourke'un Eve'in eski dairesini model olarak hazırlattığı ofisine girdiklerinde Webster, "Evet, burası olabilir," dedi. Daha yalın ve pratik. "Evet, sonunda onayını alabildiğime göre dökül bakalım. Yapılacak işlerim var. Bu akşam gidip birkaç kadeh yuvarlayacak vaktin olmuş ama." Eve başını yana eğerek kollarını önünde kavuşturdu. "Mesai saatlerimde ya da mesai saatlerim dışındaki vaktimde neler yaptığımın seni ilgilendirdiği gibi bir yanılsaman mı var?" "Yalnızca gözlem yapıyordum." Webster odada dolanarak önüne gelen şeyleri eline alıyor, gelişi güzel şekilde inceleyip yerine koyuyordu. Sonra uyku sandalyesinde uzanan ve onu süzen devasa kediyi görünce neredeyse yerinden sıçradı. "Saray muhafızı mı kendileri? Üstüne bastın. Benim tek bir talimatımla gözlerini oyup dilini çiğnemeye başlayabilir. Onu harekete geçirmemi istemezsin." Webster gülerek biraz daha rahatlamaya çalıştı. "Kahven var mı?" "Evet, var." Eve hiç yerinden kıpırdamamıştı. Webster tekrar güldü. Bu kez daha kısa ve alınmış bir tondaydı. "Eskiden daha cana yakındın diyeceğim ama değildin. Sendeki bu sürekli çemkirme tavrı bana hep çekici geldi gerçi. Hasta filan olmalıyım. Konuya gir ya da evimden çık." Webster başını salladı ama yine oyalanarak pencereye doğru gitti ve dışarıya bakmaya başladı. Mevcut soruşturmanın bazı uzantıları bir içişleri soruşturmasının alanını ihlal ediyor. "Ah, çok üzüldüm buna. Onları sen konusunda uyardım ama dinlemediler. Senin halledebileceğine inanıyorlar hala." Webster arkasını dönerek Eve'in gözlerinin içine baktı. "Buraya sana Riker'dan uzak durmanı emretmek için geldim." "Bana herhangi bir şey emretmeye yetkin yok." Webster, "Rica o halde," diye taviz verdi. "Soruşturmanı Max Riker'dan uzak tutmanı rica etmeye geldim." "Rica reddedildi. Dallas, yanlış düğmelere basarsan aylardır süren bir soruşturmayı mahvedebilirsin." "Bir iç soruşturma mı bu?" "Onaylama ya da reddetme yetkim yok. O halde git. Sana burada yardım etmeye çalışıyorum. Eğer geri çekilirsen her ikimiz de peşinde olduğumuz şeyi elde ederiz." Eve kalçasını masaya dayadı. "Ben bir polis katilinin peşindeyim. Ya sen?" "Sence bunun benim için bir anlamı yok mu?" Webster'ın sesi yükselmişti. Gözlerinde öfke vardı. "O iki adamın ölüş şekillerinin bir anlamı yok mu sence benim için?" "Senin için neyin anlamı olduğunu bilmiyorum Webster. Neden sen söylemiyorsun?" Webster, "İşimi yapmak," diye karşılık verdi. "İşin doğru yapıldığından ve temiz yapıldığından emin olmak. Mays ve Cohley rüşvet alıyorlardı." Webster ağzını açtı, sonra yumruklarını sertçe cebine soktu. "Yorum yapamam. Yorumlarına ihtiyacım yok. İçişlerinin bu bilgiyi şimdilik kasıraltı etme gerekçeleri olabilir. Güzel. Aslına bakarsan benim de öyle yapmak için gerekçelerim var. Ama sürekli öyle kalmayacak. Riker bağlantısı kısa süre sonra bomba gibi patlayacak. Siz o iç soruşturmanızda etrafı eşeleyip dururken benim kaç ölü polisin daha başında durmam gerekecek? Adamların yasa dışı işlere karıştığını biliyordunuz ama öylece açıkta bıraktınız onları." "Öyle söylediğin gibi siyah ve beyazdan ibaret değil." Eve'in öfkesi artıyordu. "Biliyordunuz," diye tekrarladı. "Riker'ın cüzdanına girdiklerini, adamı yaşam boyu hapse çarptıracak suçlamaların düşmesine yardımcı olduklarını da biliyordunuz. Ne zamandır biliyorsunuz bunları?" "Bilmekle ispat etmek aynı şey değil, değil mi Teğmen?" "Saçmalama Webster. Söylediğin şey tamamen saçmalık. İki gün içinde o iki polisi açığa alacak ve rozetlerini almaya yetecek şeyi öğrendim. Siz onları belli bir nedenden ötürü açıkta bıraktınız. Şimdi de Riker'ın peşini bırakmamı istiyorsun. Cüzdanında senin için de bir yer açmadığını nereden bileceğim?" Webster'ın gözleri tekrar öfkeyle parladı. Hızla Eve'in oturduğu masaya doğru ilerledi. Onu tutup sarsmamak için kendini zor tutuyordu. "Söylediğin çok adice. İçişleri de işlerini adice yürütüyor. Kirli polislerle çalışmak mı istiyorsun? Seni indirmek konusunda bir an bile tereddüt yaşamayacak polislerle mi çalışmak istiyorsun? Yaptığım şeyi yapmak için sebeplerim var ve bunları anlamak zorunda değilsin. Eskiden bu konularda daha net ve sert bir çizgin vardı. Ne zaman bu kadar esnemeye başladın? Rock'la birlikte olmaya başladığından beri mi?
Hemen geri çekil.
Derhal. Ama Webster geri çekilmedi. Çekilemedi. Miz pisliğin tekiydi. Seni bozuk para için satardı o. Ama şu anda ölü. İçişlerinin rüşvet alanlara karşı adalet duygusu bu kadar mı? Eğer onu Riker öldürttüyse, bunu yapmak için başka bir polis kullandı. Bu, sizin dünyanızda olanları dengeli bir hale mi sokuyor? Webster gözlerini kırpıştırdı. Söylediğin şey çok farazi. Hayır, hayır değil. Eve onu daha dikkatli inceliyordu artık. Söylediğim şey doğru ve sen de biliyordun. Kohli'den beri biliyordun ve bu yüzden...
Eve duraksadı. Parçalar yerine oturup önüne yeni bir desen çıkıyordu. Midesini bulandıran bir desendi bu.
Kohli, ondan bahsetmedin hiç.
Sadece Miz dedin. Çünkü Kohli kirli değildi. Değil mi Webster?
Sadece bir maşaydı. Onu tuzağın ortasına koydunuz. Onu kullandınız. Bu konudan uzak dur. Çok beklersin.
Eve'in öfkesi neredeyse vücut bulmuş, içinde alev alev yanıyor ve beynini tırmalıyordu.
Sizin için görevdeydi. O almıyordu, siz veriyordunuz. Onu kirli gibi gösterdiniz ki sizin için bilgi toparlayabilsin. Riker'ın polisteki kaynaklarıyla temasa geçebilsin.
Eve olanları netleştirmeye çalışırken gözlerini kapadı.
Onu seçtiniz çünkü temizdi ve dahası çok ortalamaydı. Neredeyse görünmez gibiydi. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair net fikirleri olan bir veri uzmanı. Onu kandırdınız ve bu işe soktunuz derken gözlerini açtı ve Webster'ın gözlerini incelemeye başladı. Askeri birlikte çalışmış olması onun için artıydı değil mi? Emir almak konusunda iyiydi. Muhtemelen ona ekstra maaş teklif ettiniz. Karısı evde çocuklarla kalırken ailesi için istediği daha büyük ev için para biriktirmesine destek olacağını düşündü. Harika bir aday seçmişsiniz. Hem görev duygusunu hem de ailesine karşı beslediği hisleri kullandınız. Bir de Riker boyutu var tabii. O konu için de çok uğraşmıştı değil mi? İşler bozulduğu için o da Riker'a diş biliyordu. Kohli'ye tezgah kurdunuz. Kimse lanet kafasına silah dayamadı.
Vicdan azabından kıvranan Webster'ın sesi kupkuruydu.
128. birimde ciddi bir sorun var Dallas. Kohli ihtiyaç duyduğumuz profile uyuyordu. Tek yapması gereken hayır demekti. Lanet profilinize uyduğu için hayır diyemeyeceğini biliyordunuz. Lanet olsun Webster, lanet olsun. Birisi Kohli ile kurduğunuz tezgah için onu öldürdü. Birisi onu kirli olduğu için öldürdü. Orada dikilip bana bunları tahmin etmemiz gerektiğini mi söyleyeceksin?
İçinde yeterince öfke vardı zaten. Bunlara bir de vicdan azabı eklenince ortaya daha yakıcı bir karışım çıkıyordu.
Birdenbire oldu işte. Görev başındaydı Dallas. Riskleri biliyordu. Hepimiz lanet riskleri biliriz.
Evet, riskleri biliriz ve onlarla yaşarız. Ya da onlarla ölürüz. Değil mi? Eve kalkarak Webster'a yaklaştı. Yüzünün neredeyse adamın yüzüne dayamıştı.
Ama beni de aynı şekilde kullandın Webster. Ve bu kez kimse istememişti bile. Güya dostça ve gayri resmi bir şekilde bana geldin ve doğru yerlere baktığımdan emin olmak için yoluma bir sürü pislik çıkardın ki Kohli'nin tıpkı sizin yapmasını söylediğiniz gibi istiflediği parayı bulayım, onu araştırayım ve kirli olduğunu ortaya çıkarayım diye. Benim iyi bir polisi sorgulamama ve ona pislik atmama neden oldun. Sence bu benim de midemi bulandırmıyor mu? Neyin mideni bulandırdığını bilmiyorum artık.
Eve arkasını dönerken Webster onu kolundan yakaladı.
Zamanı geldiğinde adı temize çıkarılacak, ölüm sonrası terfi verilecek, ailesiyle ilgilenilecek.
Eve'in eli yumruk halini almıştı. Sıktığı yumruk yerine buz gibi nefretle dolu ses tonunu kullandı. Benden uzak dur. Evimden defol.
Tanrı aşkına, kimse bunların olmasını istemezdi. Ama olduğu anda üzerine atladınız, daha adamın cesedi soğumadan. Bunlar benim tercihimle olmadı.
Webster öfkeyle Eve'in diğer kolunu da tuttu ve onu sarstı.
Bu gece burada olmamam gerek.
Sana bunların hiçbirini anlatmamış olmam gerek. O halde neden buradasın? Neden anlattın? Büro seni davadan uzaklaştırmanın bir yolunu bulacak. Ya da öylesi daha çok işlerine gelirse doğrudan Riker'ın önüne atacaklar. Her iki şekilde de sırtında bir hedef tahtasıyla dolaşıyor olacaksın. Benim için önemlisin Dallas.
Webster dudaklarına doğru eğilirken Eve onu engelleyemeyecek kadar afallamıştı.
Hey! Benim için önemlisin. Her zaman öyle oldun.
Eve elleriyle Webster'ın göğsünü iteledi. Kalbinin nasıl hızlı çarptığını hissetmişti. Vücudundaki ısıyı.
Tanrım Webster! Delirdin mi sen?
Ben ellerini kırmadan önce onları karımın üzerinden çekmeni tercih ederim. Rourke'un sesi kapı eşiğinden gelmişti. Ama her halükarda kıracağım zaten.
16. ayrımın sonu. Sayfa 176. Devamı 17. ayrımda.